Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Buhari'nin namaz bahislerini gözden geçiriyorduk. Namazla ilgili meseleler etrafında konuşuyorduk. Bugün gayrimüslimlerin imal ettiği elbiseyle namaz kılmaktan bahsettiği bir bölüm var Buhari'nin. Oradan başlayacağız inşallah. Gayrimüslimlerin yaptığı elbiseyle namaz kılınır mı? Böyle bir soru aklımıza gelebilir. Bugün devamlı giydiğimiz elbiselerden Müslümanların yaptıkları var, gayrimüslimlerin yaptıkları var. Muğire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte bir seferdeydik. Bana Muğire matarayı al buyurdular. Matara, su kabı. Matarayı aldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözümden kayboluncaya kadar uzağa gidip ihtiyaçlarını giderdiler. Üzerlerinde bir Şam cübbesi vardı. Şam o zaman için Bizans'ın elinde olduğu için Bizans'tan gayrimüslimlerin diyarından gelmiş bir elbise. Ellerini cübbenin yeninden çıkarmaya davrandılar. Cübbe Şamiye. Darlığı sebebiyle çıkaramadılar. Bunun üzerine mübarek ellerini cübbenin altından çıkardılar. Ben su döktüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz abdesti gibi abdest aldılar. Namaz abdesti gibi abdest demesinin sebebi, çünkü abdest kelimesi vudu, el yıkama manasına da geldiği için Arapçada, karışmasın diye sadece ellerini mi yıkadı yoksa namaz için abdest mi aldı? Bunu ayırmak için namaz abdesti gibi abdest aldılar diyor. Mesleri üzerine meshettiler ve sonra da namaz kıldılar. Muğire bin Şube radıyallahu anh'ın bahsettiği bu sefer hicretin 9. senesindeki Tebük seferiymiş. Tebük seferinde Efendimiz demek ki mesleriyle yolculuk var zaten bulunmuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu cübbesi o tarihlerde henüz küfür diyarı olan Şam'dan Hicaz'a gelen dar yenli cübbelerden idi. Yenileri dar olan cübbelerdenmiş. Bu rivayet kafirlerin imal ettiği elbiseleri giyerek kılınan namazın sıhhatine delildir. Şöyle cümle aralarından hükümler çıkarmışlar alimlerimiz. Demek ki gayrimüslimlerin imal ettiği elbiseyle temiz olduktan sonra namaz kılınabilir. İmam Şafii ile Küfe fakihleri üzerlerinde pislik olduğu açıkça görülmediği müddetçe küfür diyarında dokunan kumaşları yıkamadan giyip içinde namaz kılmayı caiz görmüşlerdir. Tabi artık üzerine ne döküldü, ne dökülmedi, kirlendi mi, temiz mi bilinemeyeceği için yıkayıp da giymek en güzel tabii ki, en sağlamı. Ama görülür bir pislik yoksa yıkamadan da giyilebilir demişler. İmam Malik müşriklerin dokuduğu ve giydiği elbise içinde namaz kılmayı mekruh görmüş. İmam Malik gayrimüslim müşriklerin dokuduğu kumaş ile yapılan elbise içinde namaz kılmayı mekruh görmüş. İshak bin Rahuye fakihlerimizden birisi ise bütün elbiseleri temiz saymış. Kimin yaptığı önemli değil, temizdir diyor. Demek ki namaz kılınabilir. Buradaki ihtilaf gayrimüslimlerin elbise boyasına necis bir madde katmaları veya necis suyla yıkamaları ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Elbisenin boyasını yaparken eskiden tabii boyalarla boyadıkları için, şimdiki gibi boyalarla değil, necis bir madde, Müslümanlar necis saydığı bir madde katmış olabilirler. Veya necis suyla, temizliğine dikkat etmedikleri bir suyla yıkamış olabilirler diye. Bu tür elbiseleri yıkadıktan sonra giymek ihtiyata daha uygundur. En güzeli odur. Şimdi depoda kirlenmiştir. İmalathanede belki kirli bir şey dokunmuştur, bilinmez. En güzeli bu tür elbiseleri yıkayıp gönül rahatlığıyla o şekilde giymek, onunla namaz kılmak daha ihtiyata uygun. Şimdi diğer bir baba geçiyoruz. Buhari Salat 8. bab. Bu babın başlığı namazda ve haricinde çıplaklığın çirkinliği. çıplak durmak, tesettüre riayet etmemek, hem namazda zaten namazın kabulüne mani, hem de namaz dışında da güzel bir şey değil. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş ile birlikte Kabe'nin binası için taş taşıyorlardı. Peygamberlik gelmeden önce Efendimiz 35 yaşlarındayken Kabe yıkılmış, yıpranmış. Onu tekrar tamir ediyorlar. Mekkeliler, Kureyşliler, Efendimiz de orada taş taşımış. İzarını peştemal gibi alta sarılan elbise de Efendimizin üzerindeymiş. Muhterem amcası Abbas, Hazreti Abbas'la yaşları yakın Efendimizin. Beraber çalışıyorlar. Abbas diyor ki, kardeşimin oğlu insanlardan uzaktayken diyor, şu izarını çözüp omuzlarının üstüne koysan da taşıyacağın taşa siper olsa demiş. Demek ki uzaktan taş alıp geliyorlar. Kimsenin olmadığı yerlerde işte çıplak omzuna taş koyunca omzunu incitiyor, acıtıyor. İzarını koy da diyor, yani çok fazla türlü türlü kumaşları yok ellerinde, elbiseleri yok. Sadece bir izarı var. Onu da altına bağlamış ama omzu açık, omzu taş incitiyor. Kimsenin olmadığı yerlerde diyor, İzarını, elbiseni omzuna koy, taş acıtmasın. Tabi o durumda da avret yeri açılacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sonra onun bu ısrarı üzerine izarını çözüp omuzların üzerine koyunca, koymak isteyince hemen kendisinden geçerek yere düşüverdi. Bir baygınlık gelmiş. İşte o günden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir vakit elbisesiz görülmedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın korumasında masum diyoruz ve peygamberler korunmuş insanlardır. Cenab-ı Hak koruyor. Böyle bir hayasızlık, uygun olmayan bir davranış yapacağı zaman Efendimiz'e bir baygınlık gelmiş, bayılmış ve bundan sonra da böyle bir şey diyor, yapmadı asla. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi yeniden inşa edilirken amcası Abbas ile birlikte taş taşıyorlardı. Abbas radıyallahu anh taşların çıplak omzunu incitmemesi için Efendimiz'e elbiseni omzuna koy dedi. Bu da farklı bir rivayet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan uzak oldukları bir yerde elbisesini omzuna koymak istediği sırada yere yığılıverdi. Gözlerini semaya dikerek amcasına bana elbisen ver dedi ve hemen onu alıp üzerine örttü. Yıkılacak hale gelen Kabe'yi Kureyş Bisset'e yakın senelerde yeniden bina etmişti. Bu şerefli hizmete erkek, kadın, yaşlı, çocuk, bütün Kureyş iştirak etmişti. Herkes Allah'ın evine hizmet etmeyi bir şeref addediyor, bir şeref biliyor. Herkes katılmış. İmam Zühri rahmetullahi aleyh, büyük hadis alimlerimizden, o diyor ki bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin henüz buluğa ermediğini rivayet ediyor. Buna göre Kabe'nin yeniden inşası daha erken bir vakitte olmuştur. Tabi o konudaki rivayetler biraz Efendimizin peygamberliğinden önceki zamanlar çok bilinmiyor. Bazı rivayetler var ama ihtilaflar da çok fazla. Zayıf rivayetler var. Bu peygamberimiz buluğdan önceydi. Daha buluğa ermeden önceydi. O zaman belki elbisesini omzuna koymaya teşebbüs etmişti. Yoksa buluğdan sonra böyle bir şeye teşebbüs etmez diye bu rivayete göre o şekilde söyleyebiliriz. Cahiliye günlerinde çıplak bulunmak ve başkalarının huzurunda avret yeri açık durmak ehli İslam nazarında olduğu kadar ağır bir şey sayılmaz. Onlardan Kabe'yi bile çıplak tavaf edenler oluyordu. Hatta Kureyşliler güya Kabe'ye tazim olsun diye Harem-i Şerif haricinde giyilen elbiseyle tavafı yasaklayarak yabancıları yalnız harem ehlinin kiraladığı veya ödünç verdiği elbiseyle tavafa mecbur tutmuşlardı. Dışarıda giydiğiniz elbiseler günaha bulanmıştır. Onlarla Kabe'nin yanına yaklaşmayın. Ya Mekkelilerden, harem ehlinden elbise kiralayın veya onlar size hediye ederlerse, ikram ederlerse onunla tavaf edin. Böyle bir imkan bulamayan çıplak tavaf ederdi. Güya günahlardan uzaklaşmış oluyorlardı. Böyle bir elbise tedarik edemeyen erkek ve kadınlar geceleri çıplak tavaf ederler ve anamızdan doğduğumuz gibi üzerimizde zulme bulanmış hiçbir şey olmadığı halde tavaf ediyoruz derlerdi. Onların da kendilerine göre böyle bir zulüm, günah, haksızlık, haram anlayışları var ama çok da hayatın normal akışına işe yarayan bir şey değil. Böyle lüzumsuz şekilde değişik şekillerde ortaya çıkan bir anlayış. Asıl hayatta, normal yaşantıda buna dikkat edilmiyor tabii ki. Zulüm, haksızlık diz boyu almış yürümüş. Bu hadise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin küçük yaşlarında bile bütün hayasızlıklardan, çirkinliklerden ve cahili ahlakından korunmuş olduklarını ve tertemiz bir fıtrat üzere yaratıldıklarını gösterir. İnsanların yanında şer'i bir zaruret olmadıkça avret yerini örtmenin farziyetinde kimsenin şüphesi yoktur. Erkeklerin avret yeri belli. Göbekten diz kapağına kadar. Kadınlarınki elle yüzler hariç bütün vücutları avret yerleri sayılıyor. Bunların örtülmesi farz. Bunların açılması haram. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi yok. Nerede ancak şer'i bir zaruret olursa. İşte doktora gider, başka doktor bulamaz. Tedavi maksadıyla olabilir. Veya mahkemede, hakim huzurunda bir adaletin hakkının yerini bulması sebebiyle olabilir. Farklı ihtiyaçlar zuhur ettiğinde böyle bir zaruret halinde açabilir. Ama onun dışında açamaz. Bunun yanında halvette, yalnızken insan kendi başınayken soyunup çıplak olmayı hoş görmeyenler de vardır. İnsan yalnız başına olduğunda elbisesini çıkarabilir mi? Ama insanın yalnız başınayken tesettüre riayet etmesi ve avret mahallerini örtmesi farz olarak görülmemiş. Bunun müstehap olduğu söylenmiştir. Kimse yokken elbiseyle insan durması müstehaptır. Çıkarması ama haram değildir demişler. Güzel olmayan bir şeydir. Hoş görmeyenler olmuş. Hazreti Ali radıyallahu anh, kişi avret mahallini açınca yanındaki melek ondan yüzünü çevirir buyurmuştur. Yanımızda devamlı melekler var. İnsan avret olan yerini kapatması gereken yerini açtığında bu melekler ondan yüz çevirirler. Ona bakmazlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de rivayetleri var. Yanınızdaki meleklere güzel davranın diye. Dolayısıyla bir de ya Resulallah diyorlar, biz insanların yanında örtünüyoruz. Yalnız başımızdayken açılsak olur mu diye. Efendimiz diyor ki Cenab-ı Hak kendisine haya edilmeye daha layıktır. Biz devamlı Allah'ın huzurundayız. Onun meleklerinin huzurundayız. Dolayısıyla Müslüman devamlı edebine, ahlakına, tesettürüne riayet etmesi gerekiyor. Uyluk, insanın uylukları avret midir? Diğer bir bölümümüz. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gazasına çıkmışlardı. Yahudilerin merkezlerinden birisi olan Hayber kalelerini fethetmek için. Hayber'in yanı başında sabah namazını hava daha karanlıkken kıldık. Geceden Efendimiz varıyor, sabaha yakın Hayber'e yaklaşmış. Sonra Allah'ın nebisi hayvanına bindiler. Üvey babam Ebu Talha da bindi. Ben de Ebu Talha'nın terkisindeydim. Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem binitini Hayber'in sokağına hızla sürdüler. Hayber'in yoluna doğru. Benim dizim Nebi Ekrem Efendimiz'in uyluğuna dokunuyordu. Sonra izarını uyluğundan sıyırdı veya izarı uyluğundan sıyrıldı. Hatta Efendimiz'in uyluğunun beyazlığı hala gözümün önündedir. Şehre girerken de Allahu Ekber, Hayber harap oldu gitti. Veya harap olsun, Hayber harap olsun. Biz bir kavmin yurduna girdik mi, uyarılmış, ikaz edilmiş olanların hali yaman olur. Başlarına ansın gelecek azap ne müthiştir buyurlar. Bunu 3 defa tekrarlar. Allahu Ekber, Haribet, Hayber, Hayber diye. Efendimiz, Hayberliler sabah vakti işlerinin başına gitmek üzere evlerinden çıkıp da bizi görünce, habersiz Efendimiz oraya varmış demek ki. Aman işte Muhammed, İşte Muhammed ve ordusu diye bağırıştılar. Bağırışarak geri kaçıyorlar. Kaleden çıkmışlar, tam tarlalarına, bağlarına, bahçelerine giderken Efendimizin ordusuyla karşılaşmışlar. Hayber'i anveten, yani harp ederek ele geçirdik. Esirler toplandı. Dıhye radıyallahu anh gelip, ya Nebiyyallah, bana esirlerden bir cariye verir misin dedi. Dıhyetül Kelbiye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, git bir cariye al buyurdular. O da gidip Safiye binti Huye'yi aldı. Bir kişi Nebi Ekrem Efendimiz'e gelip, ya Resulallah, Dıhye'ye Kureyza ile Nadir'in seyyidesi olan Safiye binti Huye'yi verdiniz. Safiye binti Huye, validemizin babası, Yahudilerin Kureyza oğullarının, Nadir oğullarının ileri gelenlerindenmiş. Onlar sürülünce Medine'den, o da Hayber'e gitmiş. Medine'deki Yahudilerin bir kısmı Hayber'e sığınmışlar. Oradaymış, orada esir düşmüş. Halbuki o sizden başkasına münasip olamazdı. Hem efendi bir liderin kızı, hem güzelliği, cemali ile göze gelen bir insan. Onu diyor, askerler içinde biri alırsa diğerlerinin gönlünde kalır, bir husumet meydana gelir. O diyor size layıktır. Siz alırsanız kimse bir içinde soğukluk hissetmez. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Dıhye'yi çağırın, cariye ile birlikte gelsin buyurlar. Dıhye cariye alıp getirdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Safiye'ye bakınca Dıhye'ye, esirler arasından başka bir cariye al buyurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safiye'yi azat edip onunla evlendiler. Mehir olarak hürriyetini veriyor, azat ediyor ve onunla evleniyor. Sabit el-Bünani Hazreti Enes'e hitaben, ey Ebu Hamza, Efendimiz Safiye'ye mehir olarak ne verdi dedi. Enes radıyallahu anh, kendisini verdi, yani hürriyetini verdi. Onu hiçbir karşılık almadan azat etti ve kendisiyle evlendi dedi. Ve devam etti. Nihayet yol üzerindeyken Ümmü Süleym Hazreti Safiye'yi Efendimiz için hazırladı ve geceleyin çadırdan yapılan düğün evine koydu. Çadır. Artık Nebi Ekrem Efendimiz damat olmuşlardı. Sabah olunca kimin yanında yiyecek bir şey varsa getirsin buyurdular ve bir yaygı yaydılar. Tabi Hayber seferinden dönerken kimi hurma, kimi yağ, kimi başka bir şey getirdi. Ravilerden birisi zannederim Enes Sevik'i de zikretti demiştir. Sevik, un, kavrulmuş un, yağ. Askerin elinde ne varsa getirdiler diyor. Ashab-ı kiram toplanan şeylerle hays yemeği yapıp, haysa bizim un helvası gibi bir yemek, hurmayla yapıp oradakilere ikram ettiler. Resulullah Efendimizin velimesi, düğün yemeği bu oldu. Efendimizin hayatı gayet sade. Düğün yemeği de bu şekilde basit bir ikramdan ibaret. Seferde, yolculuk esnasında. Onun için demek ki bu evliliktir, düğündür, bu meseleleri çok fazla büyütmeye, çok abartmaya, büyük masraflara girmeye, borçlara girmeye gerek yok. Herkes güç nispetinde, imkan nispetinde bunu yapabilir. İmam Buhari rahmetullahi aleyh, uyluk avrettir diye bir hadis-i şerif nakledildiğini talik kısmında zikrediyor. Bak başında, asıl hadisler bölümüne gelmeden orada zayıf bir hadisi zikrediyor. Buna mukabil Hazreti Enes'in Nebi Ekrem'in uyluğunu açtığına dair rivayetine işaret ettikten sonra şu hüküme varıyor. Enes hadisi senet yönünden daha sahihtir. Diğer hadis ile amel etmek ise alimlerin ihtilafından kurtulmak için daha ihtiyatlıdır. Bizim Hanefi mezhebimize göre uyluk da avret sayılıyor diz kapağına kadar. Ama demek ki İmam Buhari bu rivayetten hareketle uyluğun avret olmayacağı tarafına meylediyor. Çünkü diyor bunu bildiren hadis daha sahihtir. Öbür hadis biraz daha zayıftır. Ancak diyor ihtilaftan kurtulmak için, fıkıhta böyle bir şey var. İhtilaftan kurtulmak için daha ihtiyatlı olan hükümle amel edilir. Böylece bütün alimlerin ittifak ettiği bir hal üzere olur insan. Daha emniyetlidir bu. Bu sebeple diyor uyluğu örtmek, bunun avret olduğunu düşünmek, onu avret kabul etmek, onu kapatmak diyor, ihtiyata daha uygundur. Alimlerin ihtilafından kurtulmak için böyle yapmak daha doğrudur diyor. Alimlerin çoğu uyluğun avret olduğunu söylemişlerdir. Çoğunluk uyluğu avret demiş. Bugün fetva da cumhurun görüşü üzere verilmektedir. Bugün de uyluk avret kabul ediliyor. Diz kapağına kadar. Hazreti Safiye radıyallahu anh'a hasep ve cemal sahibi olduğu için Hazreti Dıhye'ye verilince insanlar arasında haset zuhur etmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıkacak fesadı ve mahzuru bertaraf etmek için onu kendisine ayırdı. Bir de komutanın safi hakkı diye bir hakkı var. Komutan ganimetten istediği bir şeyi kendisine taksim edilmeden önce alabiliyor. Safiye validemizin de safi hakkı olarak Efendimiz'e ayrıldığı söyleniyor. Bu da Safiye radıyallahu anh hakkında çok büyük bir nimet oldu. Ebedi bir lütuf, saadet kazanmış oldu. Hem imanına vesile oldu. Sadece imanla değil, Resulullah Efendimiz'in hanımı oldu, zevcesi oldu ki ebedi hayatta da öyle devam edecek. Müminlerin annesi oldu. Kur'an-ı Kerim'de methedildi. Güzel bir hayat yaşadı. Hayatı Kur'an'da tezkiye edildi. Temizlendikleri söylendi. Yani dille anlatılamayacak kadar büyük lütuflara mazhar oldu. Bu bölümde demek ki bizi asıl ilgilendiren kısım avret yeri içerisinde uyluk da var mıdır yok mudur kısmı, namaz kılarken nereye kapatmak farzdır, namaz haricinde de nasıl bulmak farzdır diye cumhur ulemanın uyluğu da avret kabul ettiğini görmüş olduk. Demek ki erkeklerin için geçerli bu tabi, kadınlar için değil. Kadınlar için uyluğun avret olduğunda zaten bir ihtilaf, bir şüphe yok. Ama öyle rivayetler var ahir zamanla ilgili hadislerde. Efendimiz buyuruyor, öyle zaman gelecek ki kıyamet kopmadan önce diyor, kadınlar uyluklarını açıp gezecekler diye. O zaman insanlar bunu anlamakta zorluk çekiyor ya. O zaman diyorlar, bu insanın aklı başında olacak mı diye. Evet, ona rağmen, aklı başında olmasına rağmen bunu yapabilecekler. Bu da fesadın, bozukluğun derecesini gösteriyor. Erkek için bile bu düşünülemezken kadınların bugün uyluklarını açarak, dizinden yukarısını açarak sokaklarda gezmesi, bu İslam'ın kabul edebileceği, Müslümanların hoş görebileceği bir şey değil. Allah'ın yasak ettiği, haram kıldığı bir husus. Cenab-ı Hakk'ın kullarında onun emirlerine, onun isteklerine riayet etmesi onların boynunun borcu. Namazda ise zaten tesettür her zaman için gerekli. Bu bölümle, bu konuyla inşallah bugünkü programımızı bitirmiş olalım. Yeni bir programda tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun efendim.